Ayrım 4, sayfa 64. 3. Küçük papazın saldırganlığı kiliseyi boşaltmayı sürdürüyordu. Don Camillo'nun önceden kestirdiği gibi öbür kıyıdan devşirilmek istenen kişiler bütün yağcılıklara, saygılı çağrılara kulaklarını tıkamış, kilisenin boş sıralarını doldurmaya gelmemişlerdi. Bununla birlikte küçük papaz Don Camillo'nun yakınmalarına karşı aynı yanıtı yineleyip duruyordu.
İyi bir ekici tarlasını saran zararlı otları temizlemeden ekmez tohumunu.
İyi bir ekici tohumunu ekmeden önce toprağın verimli olup olmadığına bakar diye düzeltti Don Camillo.
Bütün topraklar verimlidir diye ciyakladı küçük papaz. İp gibi akan bir su bile en kurak kum çölünde bol bol bitki yeşertebilir. Buydu eski kilisenin yanlışı. Dünyayı iyiler ile kötüler diye ikiye bölmüştü. Ama yeni kilise işte kurak toprağı alın teriyle, gözyaşıyla, gerekirse de kanıyla sulayıp gübreledikten sonra ekecek iyi tohumunu. İsa'yı toplumun en uzak köşelerine, toplum dışı olanlara, dilenmek zorunda bırakılan yıkılmış kişilere, toplumun önce baştan çıkarıp sonra dışladığı, çevrelerine bir aşağılama duvarı diktiği yüz karası kızlara götüreceğim.
Şimdi anlıyorum dedi Don Camillo, başka bir kilise bölgesine taşınmaya karar verdin.
Ne demek istiyorsun?
Demek istediğim bizim buralarda o tür kişiler bulunduğunu sanmıyorum. Dilencilere rastlarsan ya uzaklardan gelen, bu işi meslek edinmiş kişilerdir ya da pazarın kurulduğu günler için trenle gelen aylak serserilerdir. Kötü yola sapan kızlara gelince, dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da vardır onlar. Ne ki bu işi yaşamlarını kazanmak için yapmazlar.
Don Kiki alaylı alaylı sordu.
Şimdi sen buralarda hiç evlenmemiş anne yoktur mu demek istiyorsun?
Yok, vardır ama sayıları az.
İşte toplum dışı bırakılan o zavallılara İsa'yı götüreceğim.
Desolina içeriye girdi, postayı getirmişti.
Hemen şimdi işe başlayabilirsin dedi Don Camillo küçük papaza. Desolina senin İsa'yı götüreceğin toplum dışı bırakılan zavallılardan biridir.
Desolina Don Kiki'yi gösterdi.
Belki toplum dışı bırakılan kendisidir ama bu konuda bir bilgim yok. İsa'ya gelince bu çoban yol göstermese de nerede bulacağımı bilirim onu.
Don Kiki alınmıştı.
Toplumun dışladığı, günah işlemiş bir kadın Tanrı'nın bir papazıyla böyle mi konuşur? Biraz alçak gönüllü olman gerekmez mi?
Sertçe savundu kendini kadın.
Belki senin kız kardeşin toplumun dışladığı günah işlemiş bir kadındır. Ben 16 yaşımdayken çocuğum oldu. Dürüst ve çok ağır işlerde çalışarak büyüttüm onu. Sonra kendi ailesini kurunca onun çocuklarını yetiştirmesine yardım ettim. Şimdi torunumun 8 aylık bir bebeği var, ona da ben bakıyorum. Bütün bunlardan başka papaz evinde işlere yardımcı olacak zaman buluyorum. Bana kalırsa şu dünyada geçirdiğim 72 yıl boyunca oldukça alçak gönüllü davrandım.
Desolina öfkeli bir gururla kafasını kaldırıp kabararak dışarıya yürüdü.
Bu olağan dışı bir evlenmemiş anne olayı dedi Don Camillo küçük papaza. Kadın aynı zamanda evlenmemiş bir büyük anne hem de evlenmemiş bir büyük büyük anne. Ancak daha olağan olaylar da var çevrede. Ne yazık ki hepsi aileleriyle birlikte yaşayan kızlar. Ben senin yerinde olsam oralara gidip ortalığı bulandırmam. Çünkü hepsinin aile sorunlarının kurcalanmasından hiç hoşlanmayan çok sert babaları ağabeyleri var.
Don Kiki patladı.
Lütfen söyler misin bana ne biçim bir ilkel topluma çattım ben?
Don Camillo umarsızca iki yana açtı ellerini.
Sana dilenciler, yolunu şaşırmış kadınlar, toplum dışı bırakılmış evlenmemiş anneler göndermesi için Tanrı'ya dua etmekten başka bir şey gelmez elimden.
Hiç de gülünç değil dedi Don Kiki sertçe. Ahlak düşkünlüğüyle haksızlık iki yüzlülüğün kara cübbesi altında gizlenmiş olsa da olmasa da burada da vardır her yerde olduğu gibi.
Umudunu kesme dedi Don Camillo arayan bulur.
Orada Po Irmağı'nın sağ kıyısı boyunca uzanan güneşin altında için için kaynayan verimli toprak şeridinde köylüler evde ekmek yapmanın, erişte kesmenin, bahçelerinde sebze yetiştirmenin, zamanı boşa harcamak olduğunu keşfetmişler, her şeyi kimi zaman şarabı bile çarşıdan alır olmuşlardı. Aralarında yalnız Josue'nin içinde birkaç meyve ağacı ile iki sıra misket üzümü de bulunan bir sebze bahçesi vardı. Onun için gücü yarıya düşmüş, yıpranmış, yaşlı bir atın çektiği, yalpalaya yalpalaya yol alan arabasıyla köy köy gezer sebze meyve satardı. Don Kiki yaz ortasında alev alev yanan bir ikindi üstü karşılaştı onunla.
Josue dizlerine dek çamura bulanmış, sağ tekerleği su hendiğine girmiş olan arabasını yola çekmeye çabalıyordu. Don Kiki küçük kırmızı Fiat arabasından indi, yardım etti yaşlı adama, sonra konuşmaya başladı.
''Kaç yaşındasın arkadaşım?''
''87.''
''Bu yaşta yaşamını sürdürmek için çalışmak zorunda mısın?''
''Hiç de değil, çalışmayı sürdürmek için yaşıyorum ben.''
Don Kiki öfkelenmişti.
''Korkunç bir şey bu, dinlenmek senin hakkındır artık.''
''Acelem yok, öldüğüm zaman uzun uzun dinleneceğim nasıl olsa.''
''Hayır, artık emekli olmalısın, sana bakmak toplumun görevidir.''
''Ben kendime çok iyi bakabiliyorum oğlum.''
''Oğlum deme bana, ben bu bölgenin yardımcı papazıyım.''
''Papaz mısın, bu kılıkla mı?''
''Kılığımın ne ilgisi var bu işle?''
''Çok ilgisi var. Savaşta Alp Dağları birliklerinin şapkaları onları tanımamıza yardımcı oluyordu. Bu da öyle işte. Biliyorum çünkü 915-18 savaşında dövüşmüştüm.''
''Çok saçma bu, gerçekte toplum sana borçlu, ödemelidir borcunu.''
''Toplum ona verdiğim her şeyin bedelini ödedi bana.'' ''Sakın dalgama taş atma, bilgiç delikanlı.'' dedi Josie. Sonra yaşlı atına öyle sert bir kamçı yapıştırdı ki hayvan yol boyunca safkan bir yarış atı gibi koşmaya başladı.
Ne var ki Don Kiki kendini çok önemli biri gibi görüyordu. Hiçbir şey durduramazdı onu artık. Doğruca belediye başkanına gitti. 87 yaşındaki yoksul bir adamın korunmadan ortalıkta dolaşmasının toplum için büyük bir utanç kaynağı olduğunu anlattı.
''Günün birinde bu yaşlı gezgin satıcıyı ırmak kıyısında bir çukurda ölü bulacaklar. Öldüren siz olacaksınız onu.'' dedi.
''Ben mi?'' diye kekeledi Peppone.
''Kişisel olarak siz değil ama temsil ettiğiniz toplum öldürmüş olacak.''
Don Kiki ağzı adam akıllı laf yapan bir gençti. Peppone'nin sırtına dağlar ağırlığında suçlamalar yığdı. Sonunda Peppone, ''Peki bu konuda ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu.
''Kasabada bir yaşlılar bakım evi var, oraya aldırın onu.''
''Josue inatçı bir yaşlı keçidir, onu nasıl kandırabileceğimi hiç bilemiyorum.''
''Çok geç olmadan yetkililere yakalatın onu.''
Peppone durumu ele aldı. Bir rastlantıyla birkaç gün sonra Josue ırmak yolunda arabasının içinde baygın bulununca bundan yararlanıp adamı yaşlılar bakım evine taşıttı. Bakım evi kasabanın dış mahallelerinden birindeydi. Güzel bahçeli bir konaktı. Durumu hemen öğrenen Don Kiki övünmek için Don Camillo'ya koştu.
''Bundan daha alıkça bir şey yapamazdın.'' dedi Don Camillo sertçe.
''Ama peder onu bulduklarında ölmek üzereydi.''
''Ölmek mi? Hadi canım sen de. İçkiyi fazla kaçırmıştır yalnız. Bu yüzden güneş bayıltmıştır onu. Her yaz olur bu. Yarın ben kendim gidip adamı çıkaracağım oradan.''
Don Kiki dar göğsünü şişirdi.
''Elimden gelen her şeyi yapıp sana engel olacağım Don Camillo. Gerekirse güç kullanacağım.''
''Kamuoyunun gücünü kullanırsın sanırım.'' dedi Don Camillo. ''Çünkü yanılmıyorsam beden gücü bakımından çok bir şey yapamazsın.''
Don Camillo Josue'yi oradan çıkarmak fırsatını bulamadı. Çünkü yaşlı adam kendisi çıkmıştı. İçki yüzünden sızıp da gözünü yaşlar bakım evinde açan Josue hemen o gece sıvışmıştı. Yapının çevresindeki duvara tırmanmış ama ne yazık ki o yükseklikten başının üstüne düşmüştü. Gene de mezarlığa dek sürüne sürüne gitmeyi başarmıştı. Ertesi sabah onu orada küçük özel tapınağı olan bir mezarın önünde ölü buldular.
''Bu özel tapınak onundu.'' dedi Don Camillo küçük papaza. ''Onun yapımını bitirebilmek için çalışıp duruyordu Josue. Her zaman kendi özel tapınağıma, karımın yanı başına bir beyefendi gibi gömülmek istiyorum. Onu bitirmedikçe ölmeme izin vermeyeceğim.'' derdi.
''Çok saçma.'' dedi Don Kiki. ''Ölümle karşı karşıya gelince aramızda ne fark kalır? Ne fark eder mezarın biçimi? Tek tip mezar, tek tip cenaze töreni öngören bir yasa çıkarmalıdır.'' Josue boş inançlara kapılmış, budak bir yaşlı adamdı. Kendi iyiliği için bakım evine göndermem gerekiyordu onu.
Öyleyse sence yaşlılar bakım evine kapatılıp öfke içinde ölmek, kendi çabanla bakımını sağlayıp özgür ve mutlu yaşamaktan daha mı iyi?
Küçük papaz üsteledi.
Yaşlılar emekli olup dinlenmeliler.
Ama yaşamak da haklarıdır onların diye gürledi Don Camillo. Josue'nin sözü edilmeden birkaç gün geçti. 87 yaşındaki bir adamın ölümü pek tartışma konusu olmadı. Konuyu yeniden açan çarmıha gerili İsa oldu. Don Camillo dedi. Zavallı küçük papaz her gece odasında bir aşağı bir yukarı yürüyüp duyuruyor. Sen duymuyor musun?
Hayır efendimiz, ya da en azından duymazlıktan geliyorum diyebilirim.
Peki vicdanını kandırabiliyor musun?
Hayır efendimiz, kandıramıyorum. Ama onun yanlış bulunmayan yerde yanlış bulma isteği, her şeyi tepeden tırnağa değiştirme isteği doğru görünmüyor bana.
Don Camillo, ben de devrimciydim.
Lütfen, böyle bir karşılaştırma olamaz.
Peki öyleyse niçin o çocuğun çarmıhta acı çekmesine göz yumuyorsun?
Don Camillo ne yapsın, kalkıp küçük papazla konuşmaya gitti. Pek hasta görünüyorsun, bu da hoşuma gitmiyor dedi. Doktora git, sana bir yatıştırıcı yazsın.
Yeryüzünde her gece o yaşlı adamla karşılaşmamı önleyecek bir hap yoktur. Ne istiyor ki benden?
Tapınağının bitirilmesine yardımcı olmanı istiyordur belki. Don Kiki çok okumuş bir adamdı.
Öylesine çok gereksinmesi olan öylesine çok canlı insan varken neden avuç dolusu parayı hiçbir gereksinmesi olmayan ölü bir insana harcayıp savurganlık yapmalı diye karşılık verdi.
Bunları bana anlatma. Her akşam gelip karşına dikilen yaşlı Josue'yi anlat.
Josue öldü. Kimsenin karşısına dikilemez.
Peki bunu da Josue'yi anlat öyleyse. Ölü bir adam gibi davranmasını söyle.
Don Kiki gülmeye başladı. Ne ki Don Camillo gecenin ilerlemiş saatlerine dek gene onun ayak seslerini duydu. Küçük papaz dolaşıp duruyordu odasında. Bir sabah Don Kiki baklayı ağzından çıkardı. Yaşlı adam tapınağını nasıl bitirilmesini istiyordu acaba?
Çok kolay dedi Don Camillo, planı bende bir rastlantıyla. Bu tapınak Josue ile benim aramda bir sırdı. Herkesi şaşırtmak istiyordu. Şöyle derdi hep. Zavallı beş parasız Josue nalları dikince herkes onun bir çukura atılacağını sanacak. Ama onun bu krallara layık tapınağa taşındığını gördüklerinde ağızları bir karış açık kalmaz mı? Sonra da yalnızca yaşlı Josue arkadaş istediğinden karısını da oraya taşınacak. İnsanların yüzünün ne duruma gireceğini tanımlamak çok hoşuna giderdi. Birkaç lireti bir araya getirince bana verirdi. Ben de işin bir bölümünü yaptırırdım. Bitmesi için 250 bin liret daha gerekiyor.
Don Kiki böyle bir parayı sokağa atmanın zır delilik olduğunu ileri sürdü. Sonra da gidip küçük kırmızı Fiat arabasını sattı. Yerine iki silindirli kullanılmış bir araba aldı. Böylece sonunda yaşlı Josue'ye borcunu ödedi. Geceleri bir ölü kendisini uyandırmadan uyumaya başladı. Şimdi siz amma da masal diyeceksiniz. Saçma, boş inan. Çünkü Büyük Po Irmağı Vadisi'nde kaç inatçı ortlağın gömülü olduğunu bilemezsiniz. Bu toprak başka yerlere benzemez. Düzdür, engebesizdir ve üstündeki uçsuz bucaksız gökyüzünde ölülere yer vardır hep. Bu gök canlıları öylesine yasıltır ki gerçekte olduklarından daha küçüklermiş gibi gelir kendilerine. Flora bile o şiddetli baş kaldırma eyleminden sonra yatışmıştı. Belki de onu öbür kızlar gibi bir kıza dönüştüren bu uçsuz bucaksız gökyüzüydü. Flora'nın istediği gibi gezip dolaşabildiği saatleri olmuş ama sorun çıkarmak için yararlanmamıştı bunlardan. Besbelli geçmişle arasındaki köprüleri yakmıştı. Don Camillo sevincinden uçuyordu. Yakıcı bir Ağustos ikindisi kilise avlusunun karşısındaki gölgelikte Pepone ile kurmaylarını görünce keyifli keyifli selamladı belediye başkanını.
İyi akşamlar sayın belediye başkanı. La Rocca'nın sevgili Mao'cularından ne haber?
Pepone ile arkadaşları durdular.
Eh, çok da kötü değil peder diye karşılık verdi Pepone. Senin küçük sevimli yeğenin nasıl? Epey oldu çaldığı müziği dinleyeli. Bay başkan dedi Don Camillo, o kızı Meryem Ana'nın kızları örgütünün içten bağlı bir üyesine dönüştüreceğim konusunda söz vermiştim. Kız kardeşime, onun da eli kulağında.
Yazık, gerçekten boş harcanıyor kız. Çok daha çetin bir ceviz sanıyordum onu. Smizo söze karıştı. Bak patron, dayısı papazsa elinden ne gelebilir kızın?
Haklısın dedi Pepone. Papaz bir dayısı olmak talihin kötü bir cilvesi.
Don Camillo'nun burnu karıncalandı.
Ne demek istiyorsun? O türden bir yumurcağın kendisini alçak, azılı, uzun saçlı serseriler çetesinden ayırıp terbiyeli temiz kişilerin arasına katan bir dayısı olmasını kötü talih mi sayıyorsun sen?
Ne demek istediğimi anlatamadın peder. Demek istediğim şu, evde kalmış kilise kuşu kızlar yuvasına atılmadan da terbiyeli, cana yakın davranabilir bu kız. O zavallı kızın bir dinsel tören alayında elinde mumla geçtiğini umarım hiçbir zaman görmem.
Seni düş kırıklığına uğratmak istemem sayın başkan. Ama göreceksin bunu, hem de çok yakında. Ne görkemli bir görünüşü olacak.
Pepone gülmekle yetindi. Tam o sırada alanın öbür yanından büyük bir gürültü duyuldu. Stadyum yolunun kavşağında bir alayın başı göründü.
Ne oluyor dedi Don Camillo. Proletarya devrimi mi patlak verdi? Sakin ol dedi Peppone gülerek. Yönetimi ele geçirmek için devrim yapmamız gerekmiyor artık. Seçim yoluyla başa geçeceğiz. Gördüklerim birlik gösterisinden gelen kişiler yalnız.
Bu arada alay alana girdi. Öndeki bando kızıl bayrağı çalmaya başladı. Alanı doldurmuş olan bütün kasaba halkı kilisenin avlusuna doğru yürüyen alaya yol veriyordu. Bandonun arkasında bir traktörün çektiği, kızıl bayraklarla süslenmiş bir çiftlik arabası sarsıla sarsıla ilerliyordu. Arabanın düz bölümüne merdivenli yüksek bir kürsü yerleştirilmiş, kırmızı karanfillerden örülmüş bir zincirle süslenmişti. Onun da üstünde altın bir taht vardı. Uzun etekli kırmızı bir pelerine incelikle bürünmüş bir kız tahta dayanmış ayakta duruyordu. Pelerinin sol bacak bölgesindeki utanç verici bir yırtmaç güzel biçimli bacağını bütünüyle gözler önüne seriyordu. Küçük kraliçe üstüne orak çekiç takılmış pırıl pırıl bir taç giymişti. Gövdesine sarılan bir bantta birlik güzeli yazılıydı. Bando güle güle bebeğimi çalarken traktör papaz evinin kapısına dayanmıştı. Küçük kraliçe kolunu kaldırıp sıkılmış yumruğuyla bağırışan alkışlayan kalabalığı selamladıktan sonra tahtından ayrılarak kasaba gençlerinin kırmızı bir halıyla kaplayıp gösterişli bir biçimde arabaya bağladığı tahta merdivenden görkemlice aşağıya indi. Don Camillo'nun dili tutulmuştu. Peppone ile kurmayları inadına orada duruyorlardı.
''Meryem Ana'nın kızları örgütünden biri olmasına karşın hiç de kötü değil bu kız.'' dedi Peppone.
''Gerçekten.'' diye araya girdi Smizo. ''Bölge papazı olarak genç yeğeninin bunca onur kazanması seni çok mutlu etmiş olmalı.''
Arsızlık anıtı Flora bir striptiz yıldızı gibi salına salına papaz evine doğru yürüdü. Ona eşlik eden oldukça rezil görünüşlü dört genç kız eteğini taşıyorlardı. Don Camillo'nun yanından geçerken selam vermek için sıkılmış yumruğunu havaya kaldıran Flora ışıl ışıl bir gülümseyişle şarkı söylemeye başladı.
Güle güle dayıcığım, bebeğim.
Peppone ile arkadaşlarınca tuzağa düşürülen Don Camillo elini bile kımıldatamadı. Ama gözlerindeki Flora'nın poposuna tekmeyi atma kararlılığı öylesine güçlüydü ki arkasına bakmadan bile bunu sezip menzil dışına sıçradı kız. Çancının evine girdi, birinci kattaki küçük balkona çıktı. Avaz avaz bağırışan kalabalığı sıkılmış yumruğu da selamladı. Sonra öpücükler, çiçekler gönderdi oradan. Don Camillo soluk soluğa kalmıştı. Bir an inme ineceğini sandı. Sonra kendini toplayıp Peppone'ye döndü.
''Yoldaş, çok çirkin, çok kötü bir iş yaptın.''
''Senin beni Bonioni ile yüzme yarışı yapmaya zorlaman dendi, kötü ve çirkin değil. Neredeyse elden gidiyordum. Doğrusu bu işten kazançlı da çıktın. Bir yıl birlik gazetesini parasız okuyabileceksin. Çünkü yeğeninin kazandığı bir sürü ödülden biri de gazetenin bir yıllık parasız sürdürümü.''
''Her sabah ben getiririm size onu.'' dedi Smizo ağzı kulaklarına vararak.
Bu sözlerinden sonra kendisine bir şey olmadıysa bunun tek nedeni vardı. Çok kızgın bir papaz bile bir bakışıyla öldüremezdi insanı. Yürek yerine rock müziği plağı. Don Camillo'ya göre Flora'nın yaptığı eşek şakalarının en kötüsü birlik güzeli seçilmesiydi. Bu onu öyle bir duruma düşürmüştü ki doktor yatıştırıcı bir iğne yapmak zorunda kalmıştı. Ertesi ikindiye dek Flora'yı görmedi. Görünce de öfkeyle aykırdı.
''Neden yaptın bunu bana?''
Kızı parçalamamasının tek nedeni Don Kiki'nin orada bulunmasıydı. Arsız arsız kafa tuttu Flora.
''Neden yapmayayım? Bunu seni çok kızdıracağını biliyordum. Oh olsun, mutluyum yaptığıma.''
Elbette Smizo birlik gazetelerinden ilkini o sabah papaz evinin merdivenlerine bırakmayı unutmamıştı. Don Camillo gazeteyi kızın ayaklarının dibine fırlattı.
''Bak başımın belası, şu yaptığın işe bak.'' diye bağırdı. ''Annenle büyük annen Celestina ön sayfayı gördüklerinde olacakları bir düşün.''
''Aptallık etme, o cadıyla gul yabani birlik gazetesini okumazlar.'' diye karşılık verdi Flora. Bir yandan da sayfayı süsleyen yüzünün resmini inceliyordu.
''Hiç korkma, biri çıkıp gösterecektir elbette.''
''Ne olmuş yani? Sanki bir şenliğin güzellik kraliçesi olmak suç mu? Ayrıca oldukça güzel yazılmış. Bölge papazı Don Camillo'nun sevimli yeğeni Bayan Flora birlik güzeli seçildi. Bir de şuraya bak, dayısının büyük sevinci, mutluluğu. Hem bana bak, bu işte önemli davrandım onlara, meslek adımı verdim yalnız. Sonra onlardan söz aldım. Bütün yazacakları senin sevimli güzel yeğenin olduğumdu.''
Bari adını da bassalardı diye bağırdı Don Camillo. Don Kiki gülmeye başladı.
Neden bu denli kızıyorsun Don Camillo? Gerçekten bu küçük gülünç olay parti ile kilise arasındaki uzlaşmanın güçlenmesine yardımcı olur.
Delikanlı diye kükredi Don Camillo. Bir kez aptallık edip seni bu hayvanın canavar arkadaşlarının pençesinden kurtardım. Ama bil ki onların yarım bıraktığı işi her an kendim bitirebilirim. Al o uzlaşmanı da bu odadan uzaklaş hemen.
Don Kiki soluk bile almadan yok oluverdi. Fıkır fıkır gülüyordu.
Binci dedi karga ile kedi arasındaki bu savaş çok eğlenceli.
Çok şükür Don Camillo 5. buyruğu anımsattı kendine çabucak. Sevgili yeğenini boğazlamamak için kırlara doğru yürüyüşe çıktı. Buna çok şükür değil, ne yazık ki demek gerekiyor gerçi. Çünkü hemen onun arkasından papaz evinin önünde bir taksi durdu. Taksiden inip içeriye dalan Flora'nın yaşlı babaannesi Celestina, kızı hayran hayran gazetedeki resmine bakarken buldu, bağırdı.
Neden? Ama neden öldürdüler onu?
Yaşlı Celestina besbelli aklını kaçırmıştı. Gazeteyi torununun elinden çekip aldı, öfkeyle omurdandı.
Seni canavar seni! Şimdiye dek hep korudum seni ama artık yetti. Bu damla bardağı taşırdı. Kendini o domuzların kraliçesi seçtirirsin ha?
Flora mutluluğundan kıkır kıkır gülerek, benim için o domuzlarmış bu domuzlarmış fark etmez dedi. Büyük anamın neden böylesine kızıp köpürdüğünü anlayamıyorum. Bütün istediğim o kutsal kargadan geri kalmamak, öcümü almaktı. Aldım gerçekten, hem de nasıl.
Gerçekte yaptığım bu değildi, babanı aşağılamaktı.
Flora şaşırmıştı.
Babam mı? Babamın ne ilgisi var bu işle?
İlgisi şu, babanı öldüren onlardı. Bununla da kalmıyor, babanı öldüren adam geri döndü buraya. Bir güncük bile kürek cezası çekmeden hem de. Özgürce yaşıyor, düşman çatlatıyor. Bir düşün, ne eğlenceli buluyordur bu resmi o katil Garrote.
Don Camillo tam bu anda dönmüştü yürüyüşten. Yaşlı kadını ensesinden yakaladı, bekleyen taksiye götürdü yaka paça. Ne ki iş işten geçmişti. Papaz evine döndüğünde kılı bile kıpırdamadan sigara tüttürüyordu kız.
''Zoru neymiş Gulyabani'nin?'' diye sordu.
''Zoru neyse sana anlattı zaten sanırım. Eklenecek bir şey kalmadı.'' dedi Don Camillo.
''Neden daha önce kimse bunu bana anlatmak gereğini duymadı?''
''Çünkü çocuklar kendilerinin olmayan bir geçmişin ağırlığını sürüklemeksizin yürümelidirler geleceğe doğru. Çünkü sen de baban gibi yırtıcısın. Daha doğrusu çok daha betersin. O önce bir şey yapar, sonra düşünürdü onu. Sen ne önce düşünüyorsun yaptığın işleri ne de sonra. Hiç kimseden hiçbir şeyden korkmayan bir adamdı o. Düşüncesine apaçık söylerdi, hiç değiştirmeden. Savaşta paraşütçü olduğundan hiçbir şeyden korkmamayı öğrenmişti.''
Don Camillo yalvarırcasına iki yana açtı ellerini.
''Bu konuyu kapatalım sevgili yavrum.''
''Bırak sevgili yavrumu falan.'' diye bağırdı Flora. ''48'in Ekim'inde doğmuşum ben. Birkaç ay sonra 21 yaşıma basacağım. İşte o zaman gözlerim fal taşı gibi açılacak yaptıklarımı görünce.''
''Şimdiye dek yaptıklarından daha büyüklerini nasıl yapabileceğini bilmiyorum. Neyse 1948'de hava epeyce bozuktu. Savaş bitmesine bitmişti ama iç savaş sürüyordu. İnsan yaşamının bir çift ayakkabı kadar değeri ya vardı ya yoktu. İnsanlar kinle, politikayla aşağılanmışlardı. Şiddet olayları için okullarda eğitilen aşırılar durumu ellerinden geldiğince kötüleştiriyorlardı. Güçlenebileceklerinden kuşkuları olmayan kızıllar yollarına çıkan her şeyi ortadan kaldırıyorlardı. İşte Krik.
Krik mi? Krik de kim diye sordu kız.
Babandı. Çok güçlü olduğundan Krik derlerdi ona. Venom gibi biriydi.
Venom gibi kafasız iğrenç bir yaratık mıydı diye sözünü kesti Flora, yumruklarını sıkmıştı.
Venom ne kafasızdır ne de iğrenç. Krik alanlarda, kahvelerde olduğu gibi açıklıyordu düşüncelerini. Kasaba toplantılarında bile birisi katılmadığı bir şey söylese hemen ortaya fırlayıp karşı çıkıyordu. Bu yüzden bir gece eve dönerken makineli tüfekle sırtından vurdular. Bu olay Aralık ayında olmuştu. Sen 2 aylıktın henüz. Büyük babanla büyük annen Celestina çiftliklerini sattılar. Annene yardımcı olmak, seni yetiştirmek için kasabaya taşındılar. Bunun güzel sonuçlarını da bugün görüyoruz işte.
Bu garret de babamla bir sürü başka kişiyi temizledikten sonra yaşam boyu kodese tıkılması gerekirken kaçıp gitmiş. Şimdi de yasal olarak özgür olduğundan büyük bir kahraman gibi dönüp gelmiş buraya, öyle değil mi?
Aşağı yukarı öyle dedi Don Camillo omuzlarını silkerek.
Sen de senin toplumun da midemi bulandırıyorsunuz. Yaşamımda bir eksiklik olduğunu biliyordum.
Eksiklik senin kafanda dedi Don Camillo aynı sertlikle.
Hayır, çok saygı değer peder dayım. Senin gibi iki yüzlü yalancı yaşların kafasında var boşluk. Biz gençler huzursuzsak, baş kaldırıcıysak besbelli bir nedeni vardır bunun. Dışımızdaki dünyanın iğrenç böceklerle dolu bir pislik yığını olduğunu seziyoruz. Sizin yaptığınız yasalar bu pislik yığınıyla o böcekleri ahlaklı bir toplumla dindar kişiler gibi göstermeye yarıyor. Biz gençlerin bu vıcık vıcık dünyayı yıkacak gücümüz olmayabilir ama hiç olmazsa yüzüne tükürecek denli yürekliyiz. Neyse, anlaşılan babam hüdüğün biriymiş, yoksa kendini öldürtmezdi çünkü.
Dürüst bir adamdı o.
İğrenç böceklerle uğraşırken dürüstlük aptallıktır.
Dürüstlük her zaman yalnız dürüstlüktür. Baban doğru davranıyordu.
Öldürülen her kişi yanlış davranmıştır her zaman.
Hayır diye patladı Don Camillo. Her şeyin arkasında Tanrı'nın adaleti vardır.
Öyle diyorlar dedi kız ağzını yaya yaya. Ama adalet olsun olmasın mucizenin modası geçeli, ölü bir adamın ciğerlerine soluğu yeniden üflemek epeyce güç bir iş.
Celestina'nın açıklaması kızı alt üst edecek diye ölümüne korkmuştu Don Camillo. Ancak Flora tepeden bakmasına, her şeyi küçümsemesine karşın yaşamındaki gizin açıklanmasını soğukkanlılıkla, daha doğrusu umursamazlıkla karşılamıştı. Don Camillo Tanrı'ya şükretti, söyleşilerini bitirdi. Kız bir düzeye ritmik bir tımbırtı ile bir müzik mırıldanıp duruyordu. Öyle ki bir hafta sonra Don Camillo bu kızda yürek yerine bir Beatles plağı bulunduğuna inanmıştı. Derken bir gün öğleden sonra Anselma papaz evine geldi. Flora'nın odunluk kapısındaki kilidi kırıp motosikletiyle birlikte ortadan yok olduğunu söyledi.
''Ucuz kurtulduk'' dedi Don Camillo. ''Hiç kuşkusuz evine gitmiştir. Hepimiz için böylesi daha iyi.''
''Sanmıyorum'' dedi Anselma. ''Her şeyini burada bırakmış. Pikabıyla o kahrolası plaklarını bile...''
''Bu tür kızlar çocuklarını ya da plaklarını kurtarma arasında bir seçim yapmak zorunda kalsalar plaklarını kurtarır, çocuklarını denize atarlar. Demek ki Flora'yı yakında göreceğiz gene. Neyse, dönüp gelinceye dek düşünmeyelim onu artık.''
Ama daha önce de düşünmek zorunda kaldı. Çünkü odasına çıktığında tüfeğiyle çiftesini orada bulabildi. Ama beşli otomatik Browning'in yerinde yeller esiyordu. Don Camillo'nun kulakları uğuldamaya başladı birdenbire.
''İsa Efendimiz'' dedi, ''ne olur benim yerime de düşünmeye başlayın. Çünkü o yeteneğimi yitirdim sanırım.''
Don Camillo karşısına dikildiğinde Peppone karısıyla birlikte kasabanın kimi kayıtlarını inceliyordu evinde. Papazın yüzünde öyle bir anlam okunuyordu ki o ana dek hiç görmemişti.
''Katil!'' diye haykırdı Don Camillo. ''Kızı birlik şenliği güzellik kraliçesi yapmak yetmiyor muydu? Crick'in kızının resmini o iğrenç gazetende yayımlaman şart mıydı?''
''Crick'in kızı mı? Kimmiş Crick'in kızı?''
''Flora!'' Flora Crick'in kızıdır. Crick'in annesi resmi görmüş, öfkeyle soluğu burada alıp kıza her şeyi yumurtladı. Şimdi de kız benim Browning ile birlikte motosikletine atlayıp gitmiş.
Peppone'nin rengi attı. Hiç bilmiyordum dedi içini çekerek. Senin üç kız kardeşin var. Flora'nın Crick'in kızı olduğunu nasıl bilebilirdim? Soyadını söylememişti bana.
Öyle olsun, bilmiyordun. Şimdi yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü kız babası kadar hızlı. Başına çok kötü bir iş açarsa suçlu sensin.
''Peder durup dururken kuruntuya kapılıyorsun.'' dedi Peppone'nin karısı. ''Kız belki de sincap vurmaya gitmiştir.''
''İnşallah öyledir.'' dedi Don Camillo. ''Ama ya Garrote'nin ardına düştüyse?''
Peppone ayağa fırladı. ''İşi biter o zaman. Garrote hep iki koruyucu ile dolaşıyor. Belki de kızı öldürtür. Bugün dolaşıp propaganda konuşmaları yapıyor. Ya onu bulup durdurmalıyız ya da en azından kızı bulmalıyız.'' Peppone adamlarını toplayıp düzenledi. Kendisi büyük fiyatıyla, Brusco küçük fiyatıyla, Biggio büyük kamyonla, Smilzo'da motosikletiyle gidecekti.
''Garrote'nin hangi yöne gittiğini bilmiyoruz. La Rocca'dan çıkan beş yol var.'' dedi Peppone. ''Adam orada yaşadığı için besbelli kız kasabanın içinde değildir. Herhalde beş yoldan birinde bekliyordur onu. Şimdi hepimiz La Rocca'ya gideceğiz. Her birimiz ayrı bir yolu izleyeceğiz hemen.'' ''Maria, Michelone eve gelir gelmez La Rocca'ya gönder onu. Karayolundan geri dönmesini söyle.''
''Bu arada ben gideyim.'' dedi Don Camillo. ''Bisikletim var. Kuru bir yerinden dereyi geçerim. Karayolundan La Rocca'ya gidip geri dönerim.''
Flora Garrotti'nin nereye gittiğini, hangi yoldan geri döneceğini biliyordu. Karayolunun kıyısında çalıların kapladığı harap bir kutsal anıtın arkasına gizlenmişti. Planını özenle hazırlamış, bütün ayrıntılarını kusursuz duruma getirmişti. Kızın seçtiği üstünlük sağlayan noktada karayolu bir tepeyi yarıyordu. Toprak setin üstünde ıssız yol kıyısı anıtı, kutsal anıtın yanında da bir kavak ağacı vardı. Flora kavak ağacını destereyle biçmiş, yalnız yola bakan yanındaki kabuğunu bırakmıştı. Bir ucu kutsal anıta bağlı bir ip ağacı ayakta tutuyordu. Kavağı yolun üstüne devirip trafiği durdurmak için bu ipi kesmek yetecekti. Bir küme ağaç ile katır tırdağının arkasına gizlemişti motosikleti. Garrotte'nin arabasını tanıyor, plaka numarasını biliyordu. Yüzünün bütün özelliklerini, çizgilerini ezberlemişti. ''Buradan geçmek zorundasın canavar herif'' diyordu. ''Ağacı yoldan kaldırmak için arabadan inmek zorunda kalacaksın. Senin yerine iki goril inerse o zaman da arabanın camından vururum seni.'' Don Camillo var gücüyle pedallara basıp kuru dereyi geçti, karayoluna çıktı. ''Efendimiz'' diye dua ediyordu. ''Ne olur bana yeterli soluk, yeterli görme gücü verin.'' Tam yol kıyısındaki anıta yaklaşırken bir otomobil geçti yanından. Ama geçer geçmez de durmak zorunda kaldı. Çünkü kutsal anıtın yanındaki bir kavak ağacı anlaşılmaz bir biçimde karayoluna devrilmişti. Don Camillo daha hızlı basıyordu pedallara. Bu arada arabadaki üç yolcu aşağıya inmişler, yollarındaki engeli kaldırmaya girişmişlerdi. Garrotte'yi tanıdı, uyarmaya çalıştı Don Camillo ama gecikmişti. ''Çekil oradan yoksa seni de öldürürüm!'' diye bağırdı Flora. Don Camillo Garrotte'nin önünde durdu, ona siper oldu. ''Şaka etmiyorum, çekil oradan!'' diye öfkeyle bağırdı Flora. ''Hey siz, ikiniz de yerinizden kıpırdamayın. Pençelerinizi yukarıda tutun, vururum yoksa!'' Gorillerden birinin aklına parlak bir düşünce geldiyse de bir şey yapamadı. Flora'nın ayaklarının dibine sıktığı bir uyarı kurşunuyla sıçradı, yerinde kala kaldı. Üçüncü kez bağırdı Flora. ''Çekil oradan Don Camillo. Sen Garrotte, babamı korkuttuğun gibi korkutmuyorsun beni. Öldüğün zaman Garrotte, yani çok yakında ölüp gittiğin zaman kimse arkandan dua etmeyecek.'' Besbelli çıldırmıştı Flora. Yüzüne bakmak bile insanın içini ürpertmeye yetiyordu. Ama arkasından yaklaşan Venom kızın yalnız sırtını görüyordu. Onun için hiç korkmadı. Bir anda silahını elinden aldı Flora'nın. Ensesinden kavrayıp soluğunu kesti. Sonra Don Camillo'ya seslendi. ''Peder, şu silahı tut da bu kaçığın icabına bakayım.'' Don Camillo ilerleyip Browning'ini geri aldı. Venom kızın ellerini iki yanına getirip kayışıyla bağladı bu sırada. Flora kendini kurtarmaya çabalayarak bağırıyordu. ''Alçak seni! O baban olacak haydut beni birlik şenliği güzeli seçtirip babamın katilini bol bol güldürdü.'' Bu arada Garrotte kendini toparlamıştı. ''Şu serserinin babası Peppo neyse daha beni güldürmesine çok zaman var.'' dedi. ''Ama ben çok yakında gününü göstereceğim o haine.'' Venom Flora'yı bırakıp Garrotte'nin üstüne yürüdü. ''Öyleyse bir de beni dene, bana göster göstereceğini.'' dedi. Garrotte gerçekten takma adına yarışır yetenekteydi. Dipnot, Garrotte boğma, boğarak öldürme anlamına geliyor. Çevirenin notu. Ama Ruslar ona uzun saçlara serseri demeyi öğretmenin yanında öylesine beslemişlerdi ki bir domuz gibi semirmişti. Venom'un daha ilk hafif vuruşunda kan tere batmıştı hemen. Venom 21 yaşındaydı. Uzun saçlı olmasına karşın büyüklerine karşı korkunç bir saygısı vardı. Bu yüzden yumruklarını kullanmıyor, tokat atmayı yeğliyordu. Güvenlik hatırına eldiven bile giymişti. Gorillerden biri gizlice arabanın çevresini dolanıp Venom'un arkasına sıvışmaya çalışıyordu çaktırmadan. Don Camillo Browning'ini sallayarak seslendi. ''Vazgeç Falketto, onların kendi sorunu bu.'' Eldivenlerinin parçalanmasına yakın Venom Garrotte'yi okşamayı durdurdu. ''Bu bana serseri dediğin içindi.'' dedi. ''Gerisi için babamla görüşmen gerek, ben politikaya karışmıyorum çünkü.'' Garrotte ile gorilleri gaza basıp uzaklaştılar. Çok geçmeden Biggio kamyonla çıkageldi. Venom Flora'yı, Flora'nın motosikletini, Don Camillo'nun bisikletini yükledi. Don Camillo Biggio'nun yanına oturdu. Venom gümbürdeyen motosikletiyle öne geçti. Papaz evine dek kamyona kılavuzluk etti. Hava kararmıştı. Onun için Venom akşam yemeğine kaldı. Flora yemeğin sonuna dek hiç sesini çıkarmadı. Sonra saldırganca sordu Don Camillo'ya. ''Lütfen söyler misin? Neden burdunu soktun bu işe? Neden bırakmadın öldüreyim onu?'' ''İki nedenim vardı. Birincisi, bugün bile biz yaşlı papazları biraz engeller Tanrı'nın buyrukları.
İkincisi, onu öldürseydin 30 yıl hapis yatardın. Kimse de af çıkarmazdı senin için.
Biz gençlerin katillere tapan ama yalnızca saçlarını uzattıkları için çocukları gagalayan, sizin o iğrenç toplumunuza karşı baş kaldırmaya hakkımız olmadığını nasıl söyleyebilirsin? Gerçekten o iğrenç kokuşmuş toplumunuz için savaşa gitmemiz gerektiğine inanıyor musun?
Biliyor musun, gerçekten haklı kız, diye mırıldandı Venom. Flora küçümseyerek süzdü onu.
Evet, haklıyım dedi, ama sen yakında askere gidiyorsun, kurallara uyuyorsun. Ordu senin gibi bu iki yüzlüler toplumunun kokuşmuş yasalarından korkan, beyni sulanmış kişileri kanadının altına alıyor. Askere gitmek için değil, gitmemek için yürek ister daha çok. Şu da var, kafanı caz çavlak tıraş ettikleri zaman sırtında Venom yazılı bir deri ceketle dolaşıp caka satabilecek misin?
Venom takma saçının altında terliyordu, kızarmıştı, ayağa kalktı. İyi geceler hepinize, diye mırıldandı, çıkıp gitti. Don Camillo çıkıştı kıza. Onarılmaz bir aptallık yapmanı önleyen kişiye böyle mi davranılır?
Yaptığım işin aptallık olup olmadığının tek yargıcı benim. O kafasıza ne?
Sana söylemiştim, kafasız değil o.
Bütün erkekler kafasızdır.
Ağzını topla küçük hanım, ben de bir erkeğim, dedi.
Ne zamandan beri, dedi kız serçe. Bir papaz erkek değildir. Ondan daha aşağı ya da daha üstün bir şeydir. Duruma bağlı.
Don Camillo ağzını açamadı. Böyle bir söz beklemiyordu hiç.